Üniversite Yazarlık Tarih 8. Kaset 2. Yüz Sayfa 375 Soru 9 Aşağıdaki kongre kararlarından hangisi buna bir kanıt olabilir? Ülkenin bütünlüğünü korumaya yönelik kararlar alan Erzurum ve Sivas kongrelerinde milli iradenin belirmesi için de kararlar çıkmıştır. A. Milli iradeyi hakim, milli kuvvetleri etkin kılmak esastır. B. Manda ve himaye kabul edilemez. C. Hristiyanlara siyasal hakimiyetimizi zedeleyici ayrıcalıklar verilemez. D. Geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet milli bir kongre tarafından seçilecektir. E. Meclis ve mebusunun toplanmasına çalışılacak. Böylece hükümetin yaptığı işler meclis kontrolüne alınacaktır. Milli iradeyi hakim, milli kuvvetleri etkin kılmak esastır maddesiyle millet egemenliğini koşulsuz olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Cevap A. 10. 1. TBMM'nin İstanbul'dan gönderilen her türlü resmi evrakın geri gönderilmesi ve İstanbul hükümetinin yaptığı bütün işlemlerin yok sayılması kararını alması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir gelişmedir? A. Yeni bir devlet düzeninin kurulmasına, B. Halkın yönetime katılmasına, C. Milli egemenlik ilkesinin gelişmesine, D. İstanbul'un işgalden kurtarılmasına, E. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesine. 1. TBMM'nin açılmasıyla Anadolu'da İstanbul'dan ayrı olarak bir yönetim merkezi kurulmuş oluyordu. Bu da yeni bir devlet düzeninin kurulmaya başladığını gösteriyor. Cevap A. 11. Mustafa Kemal Paşa Padişah Vahdettin ve Osmanlı hükümeti tarafından 9. Ordu müfettişliğine atandı. Saltanatın bu davranışındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli mücadeleye Mustafa Kemal ile başlamak. B. İtilaf devletlerine karşı Rusya ile işbirliğine ortam hazırlamak. C. Kuzey ve Doğu illerinde çıkabilecek karışıklıkları önlemek. D. Kazım Karabekir'e yardım ulaştırmak. E. Milli kongrelerin toplanmasını sağlamak. Mustafa Kemal'in Vahdettin tarafından 9. Ordu müfettişi olarak atanmasının sebebi, İtilaf devletlerinin isteği üzerine Kuzey ve Doğu illerindeki karışıklıkları önlemektir. Cevap C. 12. Mustafa Kemal 14 Kasım 1918 günü İstanbul'a geldiğinde İtilaf devletleri donanmasını görünce yaverine geldikleri gibi giderler sözünü söylemiştir. Aşağıdakilerden hangisinde bu doğrultuda atılan bir adım verilmemiştir? A. Amasya Tamimi, B. İzmir'in işgali, C. Sivas Kongresi, D. Erzurum Kongresi, E. TBMM'nin açılması. İzmir'in işgali düşmanı kovmakla alakalı bir adım değil, bizzat ülkenin düşmanın işgaline girmesidir. Cevap B. 13. Mustafa Kemal'in izlediği bu politikayla gerçekleştirmeyi planladığı öncelik taşladıklardan hangisidir? Mustafa Kemal milli mücadeleyi teşkilatlandırma aşamasında saltanat ve hilafet kurumunu özellikle hedef almamış, her fırsatta bu kurumlara bağlılığını ifade etmiştir. A. Padişahın desteğini sağlamak, B. Milli birliği gerçekleştirmek, C. Ayaklanmaları önlemek, D. Dini otoritenin desteğini sağlamak, E. Temel kurumların devamını sağlamak. Milli mücadelenin öncelikli hedefi ülkeyi düşmandan kurtarmaktır. Bunun içinde milli birlik ve beraberlik şarttır. Bundan dolayı Mustafa Kemal milli mücadele sırasında ayrılığa sebebiyet verebilecek ifadelerden kaçınmıştır. Cevap B. 14. Amasya Tamimi'nde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçe ve yöntemi belirtilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde bu yöntem teorik olarak ifade edilmiştir? A. Her türlü etki ve denetimden uzak bir milli kurulun varlığı gereklidir. B. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. C. Sivas'ta tez elden milli bir kongre toplanmalıdır. D. Bu durum çok gizli tutulmalıdır. E. Yurdun bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir. 14. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesiyle kurtuluş mücadelesinin yöntemi belirtilmiştir. Cevap B. 15. Milli mücadelenin hukuki olarak Osmanlı Devleti tarafından tanınması ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi, B. Temsil Kurulu'nun Ankara'ya gelmesiyle, C. Amasya görüşmesinin gerçekleşmesiyle, D. Milli cemiyetlerin birleştirilmesiyle, E. Damat Ferit hükümetinin istifa etmesiyle. Daha önceleri Anadolu'daki hareketle ortak hareket etmeyen İstanbul hükümeti Amasya görüşmeleriyle bundan vazgeçmiştir. Böylece İstanbul hükümeti Anadolu hareketini hukuki olarak ilk kez tanımıştır. Cevap C. 16. Amasya tamiminde açıkça İstanbul hükümetine ve padişaha karşı gelinmemiştir. Aşağıdaki hangi madde bu durum ile değişmektedir? A. Yurdun bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. B. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. C. İstanbul'daki hükümet vazifesini yapamamaktadır. D. Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır. E. Bu iş çok gizli tutulmalıdır. İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmamaktadır ifadesinde hükümete karşı gelme vardır. Cevap C. 17. Sivas Kongresi'nde meclis gibi hareket edilerek hem iç politikayı hem de dış politikayı ilgilendiren kararlar alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi için söylendiğinde doğru olmaz? A. Yürütme yetkisini elinde bulundurması, B. Bütün Anadolu'yu ilgilendiren kararlar alması, C. Temsil kurulu genişletilerek bütün Anadolu'ya hakim hale getirilmesi, D. Yasama, yürütme ve yargı güçlerini elinde bulundurması, E. Milli güçlerin birleştirilmesi. Sivas Kongresi sırasında bir meclis yoktur. Birinci TBMM açılınca yasama, yürütme ve yargı yetkileri mecliste toplanmıştır. Ancak Sivas Kongresi'nde böyle bir şey yoktur. Cevap D. 18. Sivas Kongresi'ndeki bu çalışmalar aşağıdakilerden hangisini göstermez? Sivas Kongresi'nde Milli Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Derhal meclis-i mebusunun açılması kabul edildi. Temsil kuruluna yürütme yetkisi verildi. A. Milli güçlerin birleştirildiğini, B. Milli iradenin gerçekleşmesine çalışıldığını, C. Bağımsızlığı kısıtlayıcı isteklerin reddedildiğini, D. Milli mücadelenin örgütlendiğini, E. Milli mücadelenin İstanbul hükümetince tanındığını. Paragrafta İstanbul hükümetinin milli mücadeleyi tanımadığına dair bir ifade yoktur. Cevap E. Bölüm 18. Milli mücadelede savaş cepheleri. Doğu cephesi. Ermeni meselesi. Ermeni meselesinin ortaya çıkışı ve gelişimi. Osmanlı Devleti zamanında Ermeniler milleti sadıka olarak adlandırılmıştı. Fransız ihtilallerinin yaydığı milliyetçilik akımı ve özellikle Rusların kışkırtması sonucu Ermeniler ilk defa 1877-78 Osmanlı-Rus harbinden sonra imzalanan Berlin Anlaşması'nda bir sorun olarak ortaya çıktı. Rusların asıl amacı Kafkaslardan Çukurova'ya kadar uzanan sahada kendisine bağlı bir Ermeni devleti kurdurarak Akdeniz'e inmekti. Balkanlardaki Hristiyan topluluklarının Rusya ve Avrupa devletlerinin desteğini alarak bağımsız devletler kurmuş olmaları Ermenileri de bu amaç doğrultusunda harekete geçirdi. İngiltere ve Fransa da Ermenileri destekleyerek bölgede siyasi güç oluşturmak istiyorlardı. Ermenilerin Avrupalı büyük devletler tarafından desteklenmesinin amacı Hristiyan Avrupa'nın asırlardır arzuladığı ve adına şark meselesi dediği Osmanlı Devleti'ni parçalayıp ortadan kaldırma politikasının bir parçası olmasıydı. Ermeniler 1. Dünya Savaşı'na kadar çeşitli isyanlar çıkardılarsa da başarılı olamadılar. 1. Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesinde Ruslarla işbirliği yaptılar, savunmasız Türk halkını acımasızca katlettiler. Bu sebeple Osmanlı hükümeti tehcir kanununu yayımladı ve Ermenileri savaş alanı dışında bir Osmanlı toprağı olan Suriye'ye mecburi göçe, tehcir tabi tuttu. Bolşevik ihtilalinin çıkmasıyla Rusya 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk anlaşmasını yapmış, 1. Dünya Harbi'nden çekilmiştir. Ruslar Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne iade etti ve Kafkasları boşalttı. Ermeniler de Kafkaslarda bir Ermeni devleti kurdu. Mondros Mütarekesi'nin 24. maddesiyle Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulması hedeflenmişti. 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönem. Ermeniler Kafkaslarda kurdukları Ermeni devletini Büyük Ermenistan'a dönüştürebilmek için Wilson prensiplerini bahane ederek Doğu Anadolu'daki topraklarımızı işgal etmeye başladı. Ermeniler işgallerini haklı gösterebilmek için Doğu Anadolu'da çoğunlukta olduklarını ileri sürmekteydi. Durumu yerinde tetkik etmek için ABD Senatosu'nun bölgeye gönderdiği General Harbert Başkanlığındaki heyet hazırladığı raporda bölgenin hiçbir yerinde Ermenilerin çoğunlukta olmadığını bildirmiştir. Ancak bu durum Batılıların Ermenilere verdiği desteği fazla etkilememiştir. İtiraf devletleri Sevr Anlaşması'na da Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulması hükmünü koymuşlardı. Ermeniler buna dayanarak Kars, Ardahan ve Oltu'yu işgal etti. Bu durum üzerine TBMM 15. Kolordu'yu Doğu Cephesi Komutanlığı'na dönüştürdü. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'yı da cephe komutanı olarak atadı ve Ermeniler üzerine taarruz izni verdi. Kazım Karabekir Paşa kısa zamanda Ermenileri Doğu Anadolu'dan söküp attı. Kars ve Sarıkamış işgalden kurtarıldı. Gümrü ele geçirildi. Bu sırada Kafkasları Sovyetleştirmek için Kızıl Ordu da harekete geçmiş, Gürcistan ve Ermenistan'ı işgal etmeye başlamıştı. Ermenistan'ın barış teklifleri üzerine Gümrü Anlaşması imzalandı 3 Aralık 1920. Gümrü Anlaşması 3 Aralık 1920. Ermeniler Sevr Anlaşması'nı tanımadıklarını belirterek bu barışla kendilerine verilmek istenen haklarından vazgeçmişlerdir. Türkiye sınırları içinde Ermeni çoğunluğunun bulunmadığı Ermeniler tarafından kabul edildi. Önemi, Gümrü Anlaşması ile kaybettiğimiz Kars ve çevresi alınmış oldu. TBMM ilk askeri ve siyasi başarısını kanıtlamıştır. Ermenistan TBMM'yi tanıyan ilk devlet olmuştur. Böylece Sevr'in geçersiz olduğu fiilen kanıtlanmış oldu. Ermeni meselesi halledildi. Doğu cephesi kapandı, askeri birlikler batı ve güney cephesine kaydırıldı. Misak-ı Milli'nin doğu sınırı kısmen kesinleşmiş oldu. Güney cephesi, Mondros'tan hemen sonra Adana, Antep, Maraş ve Urfa İngilizler tarafından işgal edilmişti. İngiltere 15 Eylül 1919'da Fransa ile yaptığı bir anlaşma ile bu bölgeleri Fransa'ya bıraktı. Bunun karşılığında kendilerine de Musul bırakıldı. Fransızlar Suriye'den getirdikleri Ermenileri silahlandırdı. Adana'daki Ermeni intikam alayları ve diğer Ermeni çeteleri Fransızlarla birlikte bölge halkına karşı katliamlar başlattı. Bunun üzerine bölge halkı teşkilatlanarak Kuvayi Milliye Birlikleri kurdu. Sivas Kongresi'nde alınan karar gereği bölgeye Kuvayi Milliye Birliklerini teşkilatlandırmak için subaylar gönderilmiştir. Bölgedeki milli mücadeleyi Kuvayi Milliye Birlikleri yürütmüştür. Güney cephesinde ilk çatışmalar Adana 4 yolda başladı. Direniş hızla bölgeye yayıldı. Maraş'ta Ermeni ve Fransız saldırılarına karşı ilk direniş hareketini Sütçü İmam başlattı. Maraş halkının eşsiz direnişi sonucu 11 Şubat 1920'de Maraş işgalden kurtarıldı. TBMM Barış'ı 1973'te kahraman unvanı ile ödüllendirdi. Antep halkının Ermeni ve Fransızlara karşı 1920'de başlattığı savunma, Şahin Bey'in şahsında sembolleşmiş, Fransızlar şehre ancak 9 Şubat 1921'de girebilmiştir. TBMM Antep'i 1921'de Gazi unvanı ile ödüllendirmiştir. Urfa'da Ali Sahip Bey idaresinde başlatılan mücadele 10 Nisan 1920'de Fransızların şehirden uzaklaştırılması ile son buldu. Güney cephesi TBMM hükümeti ile Fransa arasında 20 Ekim 1921'de yapılan Ankara Anlaşması ile kapanmıştır. Daha sonra Fransız kuvvetleri Suriye'ye çekilmiştir. Sakarya Zaferi'nden sonra imzalanan Ankara Anlaşması ile bölgedeki çarpışmalar son bulmuştur. Güneybatı cephesi. Antalya ve Güneybatı Anadolu'yu işgal etmiş olan İtalyanlarla aramızda ciddi bir çarpışma olmamıştır. İzmir'in Yunanlılara bırakılması İtalya'yı rahatsız etmişti. TBMM'nin Batı cephesindeki başarıları da İtalyanların işgal ettikleri yerlerden çekilmelerine etkili olmuştur. İtalyan işgal birlikleri 2. İnönü Zaferi'nden sonra bölgeden çekilmeye başlamış, Sakarya Zaferi'nden sonra da tamamen bölgeyi terk etmişlerdir. İtalyanlar işgal ettikleri bölgelerdeki halka karşı genelde hoşgörülü davranmışlar, çekilirken silahlarını da Türklere bırakmışlardır. Doğu Trakya Cephesi. Yunanlılar Batı cephesindeki saldırılarını paralel olarak Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çorlu'yu da işgal etti. Bölgedeki 1. Ordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa esir düştü. Birliklerimizin bir kısmı Bulgaristan'a sığındı. Boğazlar İtilaf Devletleri'nin denetimde olduğundan Trakya direnişine TBMM yeterli yardımda bulunamamıştır. Yunanlılar Doğu Trakya'dan İstanbul'a yürüyerek şehri ele geçirmek ve Megalo Idea, Büyük Yunanistan öyküsünü gerçekleştirmek istiyorlardı. Batı Cephesi. Batı cephesindeki çatışmalar Yunanlıların İzmir işgaliyle başlamıştır. 15 Mayıs 1919. Bu cephede Yunanlılarla yapılan savaşlarda İngiltere Yunanistan'ı sonuna kadar desteklemiştir. Milli mücadelenin kaderi bu cephede yapılan savaşlarla belirlenmiştir. Yunan saldırılarının amacı TBMM'yi ortadan kaldırarak milli direnişi yok etmekti. Yunanlılar Batı Anadolu'da Rumların çoğunlukta olduğunu ileri sürerek dünya kamuoyunu etkilemek istemişlerdir. Yunanlıların propagandaları karşısında durumu araştırmak için ABD Generali Bristol bölgede incelemeler yaptı. Verdiği raporda Batı Anadolu'da Türklerin ezici bir çoğunlukta olduğunu ve Rumlar tarafından Müslüman Türk halkına katliamlar yapıldığını belirtti. Amiral Bristol raporu Türk milletinin haklılığını dünyaya duyuran ilk resmi belgedir. İtilaf devletleri Türkleri ortadan kaldırmak için doğuda Ermenileri, batıda da Yunanlıları araç olarak kullanmak istemiştir. Batı cephesi düzenli orduya geçişle birlikte savaşılan ilk cephedir. Batı cephesinin önemli muharebeleri 1. ve 2. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz'dur. 1. İnönü Muharebesi 6-10 Ocak 1921. Sebepleri 1. Yunanlıların Bursa üzerinden Eskişehir'e yönelerek demir yollarının kontrolünü ele geçirip TBM'yi dağıtmak istemeleri. Eskişehir, Batı cephesi ile Ankara'yı birbirine bağlayan demir yolu üzerinde stratejik bir noktada bulunmaktaydı. 2. Bu sırada Çerkez Ethem'in de düzenli orduya katılmamak için isyan etmesinden Yunanlıların faydalanmak istemesi. 3. Yunanlıların güçlerini göstermek ve İtilaf devletlerinin daha çok desteğini kazanmak istemesi. Türk ordusunun kuvvetlenmesine fırsat vermemek için Yunanlar Bursa üzerinden Eskişehir, Uşak üzerinden Afyon istikametinde saldırıya geçti. 6 Ocak 1921. 9 Ocak'ta İnönü mevzilerinin önüne geldiler. İnönü'ndeki mevzilerimiz önünde yapılan savaşta Türk ordusu Yunan ordusunu bozguna uğrattı. Yunanlılar Bursa istikametinde geri çekildi. Sonuçları, TBMM'ye bağlı düzenli ordunun ilk zaferidir. Daha iyi hazırlanmak için zaman kazanıldı. Milli duyguları coşan Türk halkının kurtuluş ümidi daha da arttı. TBMM'ye olan güven arttı. Cephe komutanı İsmet Bey generalliğe yükseltildi. Çerkez Ethem ve kardeşlerinin isyanı bastırıldı. TBMM ile ilişkilerde çekingen davranmakta olan Sovyet Rusya, TBMM ile ilişkilere önem verdi. Moskova Anlaşması'nı imzaladı. 16 Mart 1921. Sevr'in Türk milletine kolaylıkla kabul ettirilemeyeceği gösterildi. İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıkları iyice su yüzüne çıktı. İtilaf devletleri Sevr Anlaşması'nın şartlarının yeniden gözden geçirilmesini görüşmek için TBMM hükümetinin Londra'da topladıkları konferansa davet etti. Yeni bir devletin kurulduğunu göstermek ve yaptığı işleri hukuki zemine oturtmak için TBMM ilk anayasasını kabul etti. 20 Ocak 1921. İstiklal Marşımız 12 Mart 1921'de kabul edildi. 1921 Anayasası'nın özellikleri. 1921 Anayasası Mustafa Kemal'in değişik tarihlerde TBMM'ye verdiği önergelerden oluşmuştur. Bu anayasa olağanüstü durum için hazırlanmış kısa ve öz bir anayasadır. 23 maddelik. Bu sebeple temel hak ve hürriyetler yer almamıştır. 1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasiye Kanunu na göre 1. Hakimiyet kayıtsız şartsız millete aittir. 2. Kanun yapmak, yürütmek ve uygulama yetkileri TBMM'ye aittir. Devlet yönetiminin tek organda toplandığı ve kuvvetler birliği ilkesinin kabul edildiği anlaşılmaktadır. 3. Milletvekili seçimleri 2 yılda bir yapılır. 4. Şerri hükümlerin uygulanması yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Şerri hükümlerin uygulanması yetkisinin TBMM'ye ait oluşu, şeriat esaslarının kabul edildiğini ve din istismarının önlenmek istendiğini göstermektedir. Bu madde 1921 Anayasası'nın laik bir anayasa olmadığını gösterir. Londra Konferansı 23 Şubat 12 Mart 1921. Londra Konferansı'nın toplanma sebepleri. 1. İnönü zaferi üzerine İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması. İtalya ve Fransa'nın TBMM hükümetiyle barış yapmakta istekli olmaları İngiltere'yi de etkilemiş ve böylece İngiltere'nin girişimiyle Londra Konferansı'nın toplanması kararlaştırılmıştır. 2. Doğu cephesinde Ermenilere karşı zafer kazanılması, 3. Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesi, 4. Güney cephesinde Fransızlara karşı başarılar elde edilmesi. İtilaf devletleri Londra Konferansı'nda Sevr'i biraz değiştirerek Türk tarafına kabul ettirmek istemişlerdir. İtilaf devletlerinin Osmanlı hükümetinin yanında TBMM hükümetinin temsilcisinin de Londra Konferansı'na katılmasını istemelerindeki amaç Türk tarafı arasında ikilik çıkararak Türkleri birbirine düşürmektir. Mustafa Kemal Türk milletinin asıl temsilcisinin TBMM hükümeti olduğunu söyleyerek konferansa doğrudan çağrılmadıkça katılmayacaklarını bildirdi. Bunun üzerine TBMM hükümeti İtalya aracılığı ile konferansa çağrıldı. TBMM hükümetinin Londra konferansına katılmaktaki amacı barışı olmadıkları yolunda yapılan propagandaları önlemek, milletler arası platformda TBMM'yi kabul ettirmek, Misak-ı Milli'yi dünya kamuoyuna açıkça anlatmak idi. Konferansta ilk söz hakkı verilen İstanbul hükümetinin temsilcisi Sadrazam Tevfik Paşa, söz hakkı Türk milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM hükümetinin temsilcisine aittir diyerek büyük bir vatanseverlik örneği göstermiş ve sözü TBMM hükümetinin temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. Bekir Sami Bey, Misak-ı Milli'den asla vazgeçmeyeceklerini söyleyerek Anadolu'nun boşaltılmasını istedi. Yunanlılar ise ne Anadolu'yu boşaltmaya ne de Sevr Anlaşması'nın şartlarının değiştirilmesine razı oldu. Bekir Sami Bey, İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileriyle ayrı ayrı sözleşmeler yaptı ancak bunlar TBMM tarafından Misak-ı Milli'ye aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Fransa ve TBMM hükümeti Londra'da başlayan görüşmeleri konferanstan sonra da devam ettirdi. Fransa görüşmelerde bulunmak için Ankara'ya temsilci gönderdi. Yapılan bu görüşmeler Ankara Anlaşması'na zemin hazırlamış oldu. Londra Konferansı'nın sonuçları. İtilaf devletleri TBMM'yi resmen tanımış oldu. TBMM ilk defa milletler arası bir konferansta temsil edildi. Türk milletinin Sevr'i kabul etmeyeceği bir defa daha vurgulandı. Yunan ordusu Ankara'ya doğru saldırıya geçmek için zaman kazandı. İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıkları iyice belirginleşti. Konferanstan bir sonuç çıkmaması, Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek için kesin zaferin kazanılması gerektiğini göstermiştir. Sovyet-Rusya ile ilişkiler ve Moskova Anlaşması, 16 Mart 1921. Sovyet-Rusya, Bolşevik, komünist rejimi ülkesinde yerleştirmek için çaba harcamaktaydı. Türk milletinin İtilaf devletleriyle yaptığı mücadele, TBMM ve Sovyet Rusya'yı birbirine yaklaştırdı. Sovyet Rusya'nın TBMM'ye yaklaşmasındaki asıl amacı, Türkiye'de komünizmi yerleştirmek ve güneyde kendisine bağlı tampon bir bölge oluşturmak idi. TBMM'nin Sovyet Rusya'ya yakınlaşmasındaki amacı ise, doğudaki bu güçlü komşusundan emin olmak ve acil ihtiyacı olan silah, cephane ve para yardımını sağlamak idi. Sovyet Rusya, İngilizlerin Boğazlara ve İstanbul'a yerleşmesini istemiyordu. Doğuda Ermenilerin, batıda Yunanların mağlup edilmesi ve TBMM hükümetinin Londra konferansına çağrılması, Sovyet Rusya'nın TBMM'nin geleceği hakkındaki tereddütlerini ortadan kaldırdı. Taraflar arasında karşılıklı elçiler ve temsilciler gidip gelmekteydi. Bu ilişkiler sonunda TBMM hükümetiyle Sovyet Rusya arasında Moskova Anlaşması imzalandı 16 Mart 1921. Moskova Anlaşması'nın hükümleri. 1. Taraflardan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Böylece Rusya Sevr'i tanımadığını kabul etmiş oluyordu. 2. Sovyet Rusya Misak-ı Milli'yi kabul edecek. Misak-ı Milli ilk defa güçlü bir batılı devlet tarafından kabul edilmiştir. 3. Çarlık Rusyası ile Osmanlı Devleti arasında yapılmış olan anlaşmalar hükümsüz sayılacak. 2. Ülkede de köklü rejim değişikliklerinin olduğunu gösteriyor. 4. Kapitülasyonların kaldırıldığını Sovyet Rusya kabul edecek. Kapitülasyonlar Rusya'ya 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile verilmişti. Rusya kapitülasyonları kaldıran ilk devlettir. 5. Batum Gürcistan'a bırakılacak. Batum Misak-ı Milli sınırlarımız içindeydi. Bu durumda Misak-ı Milli'den ilk taviz verilmiş oldu. 6. Nahçıvan Azerbaycan'ın himayesinde muhtar özel bir bölge olacak. 7. Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'de kalacak şekilde Türk-Sovyet sınırı belirlenecek. 8. Taraflar hakim oldukları topraklarda karşı tarafın hükümeti rolünü üstlenmek amacıyla örgüt ve grupların kurulmasına ya da yerleşmesine müsaade etmeyecek. Sovyet Rusya'nın Türkiye'ye yönelik komünizm propagandasının ve faaliyetlerinin engellenmesi amaçlanmıştır. 9. Bu anlaşma şartlarının Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan tarafından da kabul edilmesi için Sovyet Rusya teşebbüsü bulunacaktı. Afganistan ile dostluk anlaşması. Moskova'da TBMM temsilcileri ile Afganistan temsilcisi arasında dostluk ve kardeşlik anlaşması imza edildi 1 Mart 1921. Afganistan TBMM hükümetini tanıyan ilk Müslüman ülkedir. Hint Müslümanları da aralarında para toplayarak bunları Türk Milli Mücadelesini desteklemek için göndermişlerdir. Afganistan Ankara'ya elçi gönderen ilk İslam devletidir. İkinci İnönü Muharebesi 23 Mart 1 Nisan 1921. Sebepleri: İtilaf devletlerinin Londra konferansında isteklerini TBMM'ye kabul ettirememiş olmaları, Türk ordusunun gücünü 1. İnönü Muharebesi'nde gören Yunanlıların Türk ordusunun daha da kuvvetlenmesine fırsat vermeden dağıtmak istemeleri, 1. İnönü Savaşı'nın intikamını almak istemeleri, İtilaf devletlerinin yardımlarının karşılığını ispatlamak istemeleri, TBMM'yi dağıtarak Sevr'in uygulanmasını sağlamak istemeleri. İnönü mevkiinde Yunan kuvvetleriyle yapılan savaş, Yunanların teknik üstünlüğüne rağmen düzenli ordunun başarısıyla sonuçlanmıştır. Bu zafer sonucunda Yunan ilerleyişi bir süre içinde olsa durduruldu, TBMM'ye olan güven daha da arttı, Türk ordusu gücünü ispat etti. Düzenli ordunun kuruluş aşaması tamamlandı, Yunanlar daha çok kuvvete ihtiyaç duyduklarını anladı. İtalyanlar işgal ettikleri Güneybatı Anadolu'dan kuvvetlerini çekmeye başladı. Bütün Batı cephesi komutanlığına İsmet Paşa getirildi. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri 10-24 Temmuz 1921. Yunanlar 1. ve 2. İnönü yenilgilerinden sonra büyük bir hazırlığa girişti. Fransa ve İtalya Yunanlardan desteğini çektiği halde İngiltere Yunanistan'ın desteğini devam ettirdi. Yunanistan arka arkaya uğradığı yenilgilerin izlerini silmek, İngiltere'nin tekrar güvenini kazanmak ve Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermemek için harekete geçti. Yunan kralı Konstantin, savaşı bizzat yönetmek için İzmir'e, oradan da Kütahya'ya geçerek komutanlarıyla bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Ankara üzerine saldırı kararı alındı. Yunanların saldırıları sonucu Afyon, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir işgal edildi. Yunan kuvvetleri yer yer Sakarya Irmağı'nı geçti. Mustafa Kemal cephe komutanı İsmet Paşa ile görüşerek orduların Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmesi emrini verdi. 25 Temmuz 1921. Eskişehir Kütahya Savaşları Kurtuluş Savaşı'nda düzenli ordunun aldığı ilk ve tek yenilgidir. Örnek: yukarıdakilerden hangileri kesin sonuç alınmadığı sürece bir savaşın kaybedilmesi savaşın tümden kaybedilmesine neden olmaz yargısını doğrulamaktadır. 1. Kütahya Eskişehir Savaşları Kurtuluş Savaşı, 2. Derne ve Tobruk Savaşları, Trablusgarp Savaşı, 3. Çanakkale Savaşları, 1. Dünya Savaşı. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3, 2000. Çözüm: Derne ve Tobruk Savaşları'nda kazandığımız halde Trablusgarp Savaşı'nı kaybettik. Çanakkale Savaşı'nı kazandığımız halde 1. Dünya Savaşı'nı kaybettik. Oysa Kütahya Eskişehir Savaşları'nı kaybettiğimiz halde Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Cevap A. Türk birliklerinin Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmesinin sebebi düşmanı hareket üstünden uzaklaştırmak, Türk ordusuna daha büyük kayıplar verdirmemek ve yeniden toparlanmak için zaman kazanmaktı. Cephedeki bu başarısızlık meclise sert tartışmalara yol açtı. Bazı milletvekilleri Ankara'nın tehlike altında olduğunu ve meclisin daha emniyetli bir yer olan Kayseri'ye taşınmasını istedi. Ancak bu istek TBMM tarafından kabul edilmedi. Mecliste Mustafa Kemal'e karşı olanlar, ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor, bu harekatın elbette bir sorumlusu vardır, o nerededir, onu ordunun başında görmek isteriz diyerek Mustafa Kemal'in gücünü ve etkisini kırmak istiyordu. Mustafa Kemal'i sevenler ise onun ordunun başına geçmesi halinde Yunan saldırılarının durdurulacağına inanıyordu. Mustafa Kemal'i sevenler ve ona karşı olanlar onun Türk ordusunun başına geçmesi fikrinde birleşmişti. Sert tartışmalardan sonra TBMM 5 Ağustos 1921'de Başkomutanlık Kanunu'nu kabul etti. Bu kanuna göre meclis 3 aylık süre için bütün yetkilerini ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal'e verdi. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra 8 Temmuz 1919 istemeyerek ayrıldığı askerlik mesleğine en üst rütbeyle yeniden dönüyordu. İsmet Paşa Genelkurmay Başkanlığı'ndan ayrıldı. Bu göreve Fevzi Paşa Çakmak getirildi. Fevzi Paşa Genelkurmay Başkanlığı görevini 1944 yılına kadar yürüttü. Yenilginin sonuçları: Afyon, Kütahya ve Eskişehir Yunanlıların eline geçti. Mecliste sert tartışmalar oldu. İlk muhalefet oluştu. 1. TBMM'de Tesanüt, İstiklal, Müdafaa-i Hukuk, Halk Zümresi, İslahat gibi gruplar bulunuyordu. Halkta ümitsizlik baş gösterdi. Yunanlıların Ankara'yı ele geçirme ve TBMM'yi dağıtma ümitleri arttı. Tekalifi Milli Emirleri 7-8 Ağustos 1921. Mustafa Kemal Başkomutanlık Kanunu ile meclisin bütün yetkilerini alarak devlet işlerinde tek başına ve çabuk karar vermek fırsatı bulmuştu. Bu yetkiler 3 aylık sürelerle uzatıldı. 20 Temmuz 1922'de ise süresiz hale getirildi. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar bu durum devam etti. Mustafa Kemal Türk ordusunun Sakarya Savaşı'na hızla hazırlanmasını sağlamak ve savaş gücünü artırmak için Tekalif-i Milliye, Milli Yükümlülükler Emirlerini yayınlattı. Bu emirlerle milletten büyük fedakarlıklar istendi. Buna göre bir, her kaza ilçede bir tekalif-i milliye komisyonu kurulacak. Her komisyon tekalif-i milliye emirlerinde belirtilen malları toplayıp bildirilen cepheye gönderecek. 2. Her ev birkaç çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayacak. 3. Tüccar ve halk elindeki çamaşır, bez, kumaş, astar, kösele, hayvan malzemesinin %40'ını bedeli sonradan ödenmek şartıyla ilgili komisyona verecek. 4. İnsan ve hayvan yiyeceklerinin %40'ı teslim edilecek. 5. Nakil vasıtaları ayda bir olmak üzere 100 kilometre kullanılacak. 6. Ordunun ihtiyacı olan ve terk edilmiş bütün mallara el konulacak. 7. Akaryakıt, araba lastiği vesairenin %40'ına el konulacak. 8. Silah ve malzeme yapan demirci, marangoz, saraç, dökümcü ordunun emrine alınacak. Bu tedbirler olağanüstü şartlarda alınan olağanüstü tedbirlerdir. Sırtını İngiltere gibi güçlü bir devlete dayamış olan Yunanlar karşısında ne kadar güç şartlar altında mücadele edildiği anlaşılmaktadır. Bu dünyada ilk defa topyekün bir savaş uygulamasıdır. Bu emirlerin yayınlanması ve uygulanması ile halktaki ümitsizlik kaybolmaya başlamıştır. Tekalif-i Milli Emirleri Sakarya Savaşı için çıkarılmış fakat faydası büyük taarruzda görülmüştür. Tekalif-i Milli Emirleri Osmanlı Devleti'ndeki avarız vergisiyle benzerlik göstermektedir. Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 13 Eylül 1921. Kütahya Eskişehir muharebelerindeki başarılarına güvenen Yunanlar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Sakarya Irmağı'nın doğusunda bulunan Türk mevzilerine saldırdı. Ordumuzun sol kanadı Ankara'nın 50 kilometre güneyine kadar çekildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal ordulara şu emri verdi. Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz. Böylece 100 kilometre uzunluktaki bütün cephe savaş alanı olarak ilan edildi. Türk ordusu 10 Eylül 1921'de karşı taarruza geçti. 13 Eylül'de Sakarya Yarımada'nın doğusundaki Yunanlar temizlenmiştir. İyice yorulan Türk birlikleri Yunanları ancak Eskişehir'e kadar takip edebilmiştir. Yunan kralı 15 Ağustos'ta Kütahya'da yaptığı toplantıda Ankara'ya hedef gösteren emrini vermiş, İngiliz istihbarat subaylarını Ankara'da vereceği ziyafete davet etmişti. Sakarya Savaşı'nın sonuçları. Mustafa Kemal'in başkomutan olarak katıldığı ilk savaştır. Mustafa Kemal'e TBMM tarafından gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi. 1683 Viyana bozgunundan beri devam eden savunma savaşları artık yerini taarruza bırakmıştır. Türk milletinin var olma veya yok olma mücadelesi olan bu savaş sonunda Yunan ordusu saldırı gücünü kaybetmiş, Yunan Megola iddiası tarihe gömülmüştür. Yunanlar Batı Anadolu'da tutunabilmek için kuvvetli savunma hatları oluşturmaya başladı. İtilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıklar daha da arttı. İtalyanlar işgal ettikleri topraklardan tamamen çekildi. İngilizler ile 23 Ekim 1921'de esirlerin karşılıklı değiştirilmesini öngören anlaşma imzalandı. İngiltere ile yapılan ve esirlerin değişimini öngören bu anlaşma ile Malta'da tutuklu bulunan Türk esirleri serbest bırakıldı. Bu esirlerden Rauf Orbay Bey de dönmüş ve bir süre sonra başbakan olmuştur. Milli mücadele döneminin en uzun hükümeti olan bu hükümet 4 Ağustos 1923 tarihine kadar görev yapmıştır. ABD Senatosu Ermenileri desteklemekten vazgeçti. Fransa ile Ankara Anlaşması imzalandı. Sovyet Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ile Kars Anlaşması imzalandı. İtilaf devletleri Sevr taslaklı yeni bir barış teklifinde bulunmuş fakat kabul edilmemiştir. Kars Anlaşması 13 Ekim 1921. Kars Anlaşması Moskova Anlaşması'nın bir tekrarı niteliğindedir. Doğu sınırlarımız küçük değişikliklerle yeniden çizildi ve kesin şeklini aldı. Sovyet Rusya'dan sonra Kafkas Cumhuriyeti de Misak-ı Milli'yi kabul etti. Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile dostluk kuruldu. Ankara Anlaşması 20 Ekim 1921. Fransa ile TBMM arasındaki savaş durumu sona erdi. Güney cephesi kapandı. Bugünkü Suriye sınırı İskenderun ve Hatay hariç belirlendi. Fransa, TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devletidir. Hatay'ın Suriye'de kalması, Misak-ı Milli'den verilen ikinci tavizdir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Süleyman Şah'ın Halep yakınlarındaki Caber Kalesi'nde bulunan mezarı, Türk mezarı, Türk toprağı sayılacak, burada Türk bayrağı dalgalanacak, Türk askeri nöbet tutacaktı. Hatay ve İskenderun'da Türklere kültürel haklar tanıyan özel bir yönetim kuruldu. Yunan işgalini destekleyen İngilizler bu siyasetinde yalnız kalmışlardır. Rusya Moskova Anlaşması'na dayanarak Ankara Anlaşması'na karşı çıkmıştır. Bu durum Rusya'nın TBMM'nin batılı devletlerle ilişki kurmasını istemediğinin kanıtıdır. TBMM hükümetinin cephelerde kazandığı başarılar bu devletlerle imzalanan anlaşmalar sayesinde siyasal başarıları da beraberinde getirmiştir. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı. Sakarya zaferinin ardından TBMM hükümeti orduyu taarruz için hazırlamaya başladı. İtilaf devletlerinden 22 Mart 1922'de yeni bir öneri geldi. Bu öneri Londra konferansında olduğu gibi Sevr'in koşullarının biraz değiştirilmesinden ibaretti. Türkiye bu şartları kabul etmedi. Savaşı devam edilmesinin temel amacı bağımsızlık için kesin zaferin kazanılmak istenmesiydi. Örnek: bu hükümlerden hangileri öneride Yunanistan'ın gözetilmiş olduğunu gösterir. Anlaşma devletlerinin 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ile Yunanistan'a verdikleri ateşkes önerisinde şu hükümler yer almıştır. 1. Tarafların ordularını araç ve gereç bakımından güçlendirmesinin engellenmesi. 2. İki taraf birlikleri arasında 10 kilometrelik askerden arındırılmış bir alan bırakılması. 3. Müttefikler arası bir komisyonun Türk ordusunu ve askeri durumunu denetlemesi. A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 2 ve 3. 2000. Çözüm: müttefikler arası bir komisyonun Türk ordusunu ve askeri durumunu denetlemesi tek taraflı bir durumdur. Aynı denetleme Yunanistan için geçerli değildir. Bu da Yunanistan'ın gözetilmiş olduğunu gösterir. Cevap C. 20 Temmuz 1922'de Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Müdafaa-i Hukuk grubunu kurdu. Mustafa Kemal böyle bir grubun son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kurulmasını istemiş ancak bu gerçekleşmemişti. Yunanlar Afyon, Kütahya ve Eskişehir'de kuvvetli savunma hatları kurdu. İngilizler Yunanların kurmuş oldukları bu savunma hatlarının aşılamayacağı propagandasını yapmaktaydı. Gerçek barışın ancak kesin bir zaferle elde edilebileceğini bilen Mustafa Kemal, Akşehir'deki cephe karargahında komutanlarla toplanarak taarruzun 26 Ağustos 1922'de başlatılması kararını aldı. 26 Ağustos 1071'de Selçuklu Sultanı Alparslan, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i Malazgirt'te yenmiş ve Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştı. Düşmana karşı ilk taarruz Afyon Kavcıtepe'de başlatıldı. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da yapılan savaşı bizzat Mustafa Kemal yönetti. 1 Eylül 1922'de Mustafa Kemal ordulara "İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini verdi. 2 Eylül 1922'de Yunan Başkomutanı Trikopus ve Uşak'ta çok sayıda Yunan komutanı ve askeri esir alındı. 2 Eylül 1922'de Yunanlılar İtilaf Devletleri aracılığıyla mütareke teklifinde bulundu. Ancak Mustafa Kemal tüm Anadolu'nun kurtarılıp kesin zafer elde etme kararında olduğundan bu isteği reddetti. 9 Eylül'de birliklerimiz İzmir'e girdi. 10 Eylül'de Bursa kurtarıldı. 18 Eylül'de Anadolu'da artık Yunan askeri kalmadı. Yunan birlikleri geri çekilirken Batı Anadolu'daki yerli Rumlar da beraberinde bölgeyi terk etti. Bunun sebebi yakıp yıktıkları köy, kasaba ve şehirler ile Türk halkına yaptıkları katliamın hesabını verme korkusuydu. Sonuçları: Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştı. Yunan ordusu yenilmiş ve Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarılmıştır. Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi ile Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğu ispat edilmiştir. Türk milli mücadelesinin askeri safhası da tamamlanmıştır. İngiltere'nin Anadolu'ya işgal planı gerçekleşmemiştir. Dünyanın mazlum milletlerinin kurtuluşuna ümit ışığı olmuştur. Türk ordusu Çanakkale ve Kocaeli üzerine yürüme emri aldı. Bu durum İngiltere'yi harekete geçirdi. Savaş ihtimaline karşı İngiltere'nin sömürgelerinden asker toplama teşebbüsü ve Fransa ile İtalya'yı Türklere karşı savaşa daveti olumlu karşılık görmedi. İngiliz kamuoyu da savaş taraftarı değildi. İkinci bir Çanakkale hezimeti yaşamak istemeyen İngiltere sonunda barışa karar verdi. İstanbul'daki Fransız Yüksek Komiseri General Pelle ve Fransız temsilcisi Franklin Bouillon İzmir'e gelerek Mustafa Kemal ile görüştü. Bu görüşmelerde Mustafa Kemal Edirne'yi düşman elinde görmeye tahammülü olmadığını ve tarafsız bir bölge tanımadıklarını belirtti. Bu sırada Sovyet Rusya'da Boğazların Türklerin hakkı olduğunu bildirmiştir. İtilaf devletleri Paris'te yaptıkları toplantıda Doğu Trakya'nın Türklere verilmesini kabul ettiler. Mudanya veya İzmit'te bir konferans toplanmasını istedi. Bunun üzerine 28 Eylül'de askeri harekat durduruldu. 1. Yunanistan'ın Londra konferansında İtilaf devletleri isteklerinin TBMM hükümeti tarafından kabul edilmemesine karşı tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A. Çerkez Ete misyanını kışkırtma. B. Kuvvayi İnzibati ayaklanmasını destekleme. C. 1. İnönü Savaşı'nı başlatma. D. 2. İnönü Savaşı'nı başlatma. E. Eskişehir-Kütahya Savaşı'nı başlatma. İnönü zaferinden sonra yapılan Londra konferansında İtilaf devletleri sevri hafifleterek yeniden kabul ettirmek istemişler. Ancak TBMM'yi bunu kabul ettiremeyince olayı kısa yoldan halledemeyeceğini gören Yunanlılar 2. İnönü'de yeniden saldırıya geçmişlerdir cevaptı. 2. Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan savaşlarının Türk tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Anadolu'nun sonsuza kadar Türklerin yurdu olacağının kanıtlanması. B. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması. C. Yunan ordusunun topraklarımızdan sökülüp atılması. D. İtilaf devletlerinin Yunanistan'ı yalnız bırakmaları. E. Milli mücadelenin silahlı dönemini tamamlamaları. Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan savaşı ile Anadolu'daki işgallere son verilmiş, Anadolu'nun ebedi olarak Türk yurdu olması sağlanmıştır. Cevap A. 3. 23 Şubat-12 Mart 1921 tarihleri arasında toplanan Londra Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri'nin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A. Rusya'nın aşırı olarak genişlenmesini önleyip İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ele geçirmek. B. Türkiye ile Yunanistan arasındaki savaş durumunu sona erdirmek ve yeni bir savaş çıkmasına meydan vermeden boğazları boşaltmak. C. Osmanlı hükümeti ile TBMM hükümetini birbirine düşürmek. D. Bazı küçük değişikliklerle Sevr Anlaşması'nı yumuşatıp Türk milletine kabul ettirmek. E. Türkleri oyalayarak 1. İnönü Savaşı'nda yenilen Yunanlara yeni bir saldırı için zaman kazanmak. İtilaf Devletleri Sevr'i uygulamak için giriştikleri işgal hareketi kurtuluş mücadelesiyle başarısız olmuş, bunun üzerine Sevr'i yumuşatarak yeniden kabul ettirebilmek amacıyla Londra Konferansı'nı toplamışlardır. C ve E seçenekleri hedefler arasında vardır ama temel hedef değillerdir. Cevap D. 4. Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A. Düzenli orduların kurulmasının. B. Tekalif ve milli emirlerinin çıkarılmasının. C. Milli güçlerin birleştirilmiş olmasının. D. Mustafa Kemal'in başkomutanlığa getirilmesinin. E. Türk ordusunun teknolojik üstünlüğünün. Türk ordusu Kurtuluş Savaşı'nı teknik imkansızlıklar ve yokluklar içerisinde yapmış ama savaşı yürekleriyle kazanmışlardır. Cevap E. 5. Aşağıdakilerden hangisi 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A. Düzenli ordu ilk başarısını kazanmıştır. B. TMBM'ye olan güven artmıştır. C. Asker alma işlemleri düzenli bir şekilde yürütülmüştür. D. İtilaf devletlerinin isteği ile Londra Konferansı toplanmıştır. E. Tekalif ve milli emirleri çıkarılmıştır. Kütahya Eskişehir Savaşı'ndaki mağlubiyet üzerine Mustafa Kemal, ordunun yeniden düşmana karşı koyabilmesi için tekalif ve milli emirlerini çıkardı. Böylece ordunun ihtiyacı olan malzemeler halktan karşılanmıştır. Cevap E. 6. Aşağıdakilerden hangisi büyük taarruz ve başkomutanlık meydan savaşlarının sonuçlarından biri değildir? A. Anadolu'nun bir Türk yurdu olarak kalacağını ispatlaması. B. Anadolu'daki Yunan işgalinin sona ermesi. C. Mudanya Ateşkesi'nin yapılması. D. Lozan Barışı'na ortam hazırlanması. E. İngilizlerle Ankara Anlaşması'nın yapılması. İngilizlerle yapılan Ankara Anlaşması 1926 yılında Musul sorunu sebebiyle yapılmıştır. Cevap E. 7. 16 Mart 1921 tarihinde TBMM ile Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Anlaşması'nın hangi maddesi iki tarafta da köklü rejim değişikliği olduğunu göstermektedir? A. Birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğerinin de tanımaması. B. Rusya'nın misak-ı milliyi tanıması. C. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki anlaşmaların geçersiz olması. D. Rusya'nın kapitülasyonların kalktığını kabul etmesi. E. Rusya'nın Sevr'i tanımaması. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan anlaşmaların geçersiz sayılması iki ülkede de köklü rejim değişiklikleri olduğunu gösteriyor. Cevap C. 8. Anadolu'da kurulan yeni Türk hükümetinin anlaşma devletlerine karşı yaptığı mücadelede başarı kazanması Rusya'yı hangi açıdan ilgilendirmektedir? A. Bu bölgeden gelebilecek tehlikelere karşı korunması. B. Doğudaki Ermeni isteklerinin kabul edilmesi. C. Türkiye'deki milli hareketin yönetimi devralması. D. Türkiye'nin batıdan yana politika sürdürmekten vazgeçmesi. E. Sosyalist rejimin Türkiye yolu ile Avrupa'ya girebilmesi. Rusya'da Bolşevik ihtilali başarılı olduktan sonra kurulan SSCB, Avrupalı devletlere karşı cephe almıştı. Moskova Anlaşması ile SSCB, Anadolu'yu güneyinde bir tampon bölge olarak görmekteydi. Böylece kendisine gelebilecek saldırılara karşı güvenliğini sağlamıştı. Cevap A. 9. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında etkili olan Ermeni meselesi Türk Kurtuluş Savaşı'nda da problem olmuştur. Ermeni meselesi ile ilgili dönüm noktası sayılabilecek olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A. Paris Anlaşması, Berlin Anlaşması. B. Tanzimat Fermanı, Lozan Anlaşması. C. Berlin Anlaşması, Gümrü Anlaşması. D. Ermeni Tehcir Kanunu, Lozan Anlaşması. E. Sevr Anlaşması, Lozan Anlaşması. Ermeni meselesi ilk kez Berlin Anlaşması ile ortaya çıkmıştır. Bu anlaşmadan sonra Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçen İngiltere Ermenileri kışkırtmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren doğuda katliamlara girişen Ermenilerle yapılan Doğu Cephesi Savaşları sonunda Gümrü Anlaşması yapılmış ve Ermeni sorunu halledilmiştir. Cevap C. 10. Bunda etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? 1. İnönü, 2. İnönü ve Sakarya Savaşları'nda işgal devletleri yenilgiye uğratılmasına rağmen Türk ordusu düşmanı yok etmek için karşı saldırıya geçmemiş ve büyük taarruza kadar beklemiştir. A. İşgal devletlerinin barış teklifiyle Türk tarafını oyalaması. B. Türk ordusunun henüz taarruz gücüne ulaşamaması. C. Türk ordusunun azınlıklarla uğraşması. D. Türk ordusunun iç isyanlarla uğraşması. E. Batılı devletlerin baskısı. Türk ordusu 1. 2. İnönü ve Sakarya Savaşları'nda halkın TBMM'ye şüpheyle bakması sebebiyle askeri yazılmaz olduğu için yeterli güce sahip değildi. Bu savaşlardaki başarılar halkın güvenini artırmış, hem ordunun sayısının hem de diğer hazırlıkların taarruz gücüne ulaşmasına sebep olmuştur. Cevap B. 11. Sakarya Savaşı öncesinde TBMM'nin yetkilerini başkomutanlık yasası ile teslim alan Mustafa Kemal Paşa, ilk iş olarak maddi sorunları çözmek amacıyla tekalifi milliye emirlerini yürürlüğe koymuştur. Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olamaz? A. Bağımsızlık yolundaki çabaların arttığını. B. 1. TBMM'nin olağanüstü şartlarda çalıştığını. C. 1. TBMM'nin görevinin sona erdiğini. D. Acil çözüm bekleyen sorunların varlığını. E. Meclisin Mustafa Kemal Paşa'ya güvendiğini. Başkomutanlık yasası ve tekalifi milli olağanüstü durumun gelişmeleridir. Meclis Mustafa Kemal Paşa'ya güvenmiş, bağımsızlık çabaları hızlanmış, sorunlar çözülmeye başlamıştır. Meclisin görevi ise devam etmektedir. Cevap C. 12. Ermenistan'da gümrük anlaşması yapıldığı halde Doğu sınırının Moskova Anlaşması'nda yeniden gündeme gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Ermenilerin savaşa devam etmesi ve İtilaf devletlerinin anlaşmayı tanımaması. C. Türk ordusunun Batı cephesinde yeni başarılar kazanması. D. Londra konferansının amacına ulaşamaması. E. Ermenistan yönetiminin Bolşeviklerin eline geçmesi. 8. kaset 2. yüzün sonu.